Biraz ötede üç erkek tek başlarına oturmuşlar, konuşuyorlardı. Birinin elleri masanın üstünde mütemadiyen tempo tutuyordu. Ortadaki hayatının zafer anlarından birini yaşadığı muhakkak olan bir zavallı, 50'lik bir adam, yavaş ve ahenkli olmasına çalıştığı bir sesle kelimeler üstünde durarak, dinlenerek bir şeyler söylüyor. Bazen iki eli birden meze tabaklarının üstüne uzanıyor, onlara dokunmadan planlar çiziyor. Her sözün nihayetinde öbürlerinin yüzüne bakıyor. Kendi hemmiyetinin idraki içinde kim bilir hangi hayali binayı, o hiç tahakkuk edemeyecek hülya saraylarından birini kurmaya çalışıyordu. Bu fikri bulan adamdı. Yarın sabah unutursa ne çıkar? Akşamleyin tekrar burada, bu veya buna benzer bir masanın başında onu daha zengin bulacaktı. Mümtaz elleriyle durmadan tempo tutan gencin yüzüne baktı. Mümkün mertebe bu hakikatler ocağından uzak kalmaya çalışır gibi bir hali vardı. Onun fikrin sahibini kıskandığı, düşüncesinin onunla dövüşmemesinden mustarip olduğu muhakkaktı. Bununla beraber dalgınlığın arasından onu dinliyordu. Ötekinden asıl hayran görünenden ziyade sahte dalgınlığı içinde ne bir kelimeyi ne de bir jesti kaybediyordu. Nefretle, kıskançlıkla her kelimeye içinden ayrı ayrı itirazlar ederek dinliyordu. Yarın bu kelimeler aynı ile ağzından çıkacak, bu jestler tekrarlanacaktı. Başka türlü olmasına da imkan yoktu. Mümtaz bir daha bütün bir şüphe içinde gencin yüzüne baktı. Daha ziyade kapanmış bir avuca, ağlamağa, saklamağa mahsus şeylerden birine benziyordu. O kadar sert ve haris bir hoşluğu çerçeveliyordu. Onların yanı başlarında geçkin, fazla düzgünlü bir kadın, başını genç bir erkeğin omzuna dayamış, söylediği şeyleri dinliyordu. Arada sırada çok nazlı olmasını istediği muhakkak olan bir sesle yavaşça gülüyor, sonra kadehini yakalıyor, birkaç yudum içiyor, tekrar erkeğin omuzlarına yaslanıyordu. Uzaktan bir garson kim bilir kaç senenin tecrübesi arasından onların haline gülüyordu. Mümtaz için bu ses, bu kireci rutubetli kabarmış duvarlara benzeyen kaba, tecrübeleri kendisine yabancı, iptidai kadın yüzü, bu baygın ve cıvık bakış, garsonun sessiz gülüşünün yanında bütün fecaatini kaybediyor, ehemmiyetsiz bir şey kalıyordu. Muhakkak garson insan sarrafıydı. İnsan sarrafı ve sadece çocukluğundan beri işittiği bu tabirin korkunç delaleti altında çıldıracak gibi oldu. Demek ki öbür tecrübemiz bizi bu hiçbir şeye inanmayan, acınacak şeylere bu kadar şüpheci ve zalim güldüren bir bilgiye götürebiliyordu. Demek ki beşeri dediğimiz şey sadece okur yazarın, yarı meczubun, kendi içindeki müphem parıltıları, hakikati, güneşi sananların vehmiydi. Beşeri hayatın içinde değildi, sadece bir düşünme şekliydi. Bu düşünce onu birkaç ay evveline, Emirgan'daki büyük geceye İhsan'la olan münakaşalarına götürdü. Tıpkı köşkün sofrasında olduğu gibi Platon'u koltuğun altında Republikası ile gurbet yollarında gördü. Fakat düşüncesi burada birdenbire kesildi. Nurhan'ın yüzü, cigara dumanı, alkol kokusu, yapışkan seslerle dolu meyhanenin havasında sanki kendi düşüncesinden bir an için olsa dahi bu kadar masum bir şekilde ayrılmaya razı değilmiş gibi karşısına çıktı. Tekrar sokağa çıkmak, tekrar başı baş yollarda yürümek, bir takım insanlara çarpmak, otomobillerin altından güçlükle kurtulmak için sokağa çıkmak, gayesiz harekette içindeki şeyleri koşturmak istedi. Nurhan'ın yenileşen düşüncesi o kadar kuvvetliydi ki bir an boğulacağını zannetti. Sonra tekrar kadehine sarıldı. Alkol, alkol bir şey getirmeliydi. Evet, insani tecrübe insanın dışında diye tekrarladı. Bunun gibi güzel, mutlak, mesut ve yüksek her şey insanın dışındaydı. Derin düşünce hepsini inkar ediyordu. Derin ve sağlam düşünce bir tek noktaya bakardı, ölüm. Veya başıboş çılgınlık, yani hayat. Mümtaz bu ikisinden hangisi, acayip ve mantıksız hayat mı, yoksa zaruretlerin efendisi ölüm mü girecek diye kapıya bakıyordu. Kapı açıldı. Genç bir kadınla üç erkek içeriye girdiler. Yanındaki masaya oturdular. Mümtaz bu masanın ne vakit boşaldığını bir türlü hatırlayamadı. Ve o zaman dikkatlerinin ne kadar satıhta dolaştığını anladı. Belki de gördüğünü sandığı şeylerin hiçbiri yoktu. O çamura düşmüş mısır koçanına benzeyen kızcağızı, o garsonu ve bir azap gibi kendisine musallat olan tebessümünü, kollarının bilezikleri bir eski zaman devesinin çanları gibi şıkırdayan orta yaşlı, düzgünlük adını hep muhayyilesi uydurmuş olabilirdi. Bu düşünceyle korka korka etrafına baktı. Garson son derece yılışık bir tebessümle yeni gelenlerle meşguldü. Nazik ve maharetli olmasını istediği bir el işaretiyle genç kadına zeytinyağlı fasulye, turşu, lakyarda ve şiş kebabı tavsiye ediyordu. Fakat elin hareketleri hiç değişmiyor. Bütün bu başka yerlerde bulunması imkansız nimetler genç kadının burnu dibinde hava boşluğuna birleştirilmiş iki parmağın üst üste çizdiği ufki çizgilerden doğuyorlardı. Küçük kız hala şarkısını söylüyordu. Fakat bu sefer gözlerinde bir yaş damlası vardı. Orta yaşlı Yosma aşığının omzundan bir gözü kör mandolinciye türkü ısmarlıyordu. Genç adam burada ne işin var diye düşündü. Alkol kendisine hiçbir teselli getiremezdi. Onda unutmanın cennetini bulanlardan değildi. Bu kalabalığa gelince bir gün hiç istemeden Nurhan'ı kaybederse nasıl olsa buna benzer yerlerde yemek yiyecek, bu kalabalıktaki insanların ihtiyatlarına benzeyecek ihtiyatlar alacak, bu kadınlara benzeyen kadınları isteyecekti. Ve sadece bu ihtimalle yarı çılgın yerinden fırladı. Eve geldiği zaman saat 11'e yaklaşıyordu. Kapının önünde bu gecenin münasebetsizliğini düşüne düşüne anahtarını ararken kapı açıldı. Karşısında Nurhan vardı. İlk önce Tevfik Bey'e, annesine veya Fatma'ya ait bir fena havadis işleyeceğim zannıyla korktu. Fakat Nurhan'ın sırtında bir hafta evvel onun için Kütahyalı bir kadından satın aldığı eski zaman elbiselerini görünce bunun sadece beklenmedik bir saadet olduğunu anladı. Genç kadın, perşembe günü söz verdiği saatte Mümtaz'a gelmek için yola çıkmış, fakat tam kapının önünde Suat'a rast geldiği için girmeye cesaret edememişti. Suat'a iki haftadır bu sokakta rastlıyordu. Fakat bu sefer Mümtaz'ın akrabası muhasarayı ilerletmiş, tam kapının önünde bir boyacıya ayakkabılarını boyatıyordu. İster istemez dönmüş, Sabihlere gitmiş, oradan da Arnavutköy'e gitmeye karar vermişlerdi. Mümtaz'a arkadaşı tarafından o kadar mübalağayla anlatılan gece buydu. Hiç rahat etmedim. Ama hiç, Suat'la her an kavga edebilirdim. O da hiç beklemediğim şekilde mahcuptu. Her an vaziyet üzerinde konuşmaya mecbur olmaktan korkuyordum. Fakat iyi oldu. Ve Nurhan muammalı şekilde güldü. Mümtaz anlamamış gibi baktı. İyi oldu çünkü kararımı verdim. Bu ruh serseriliğinden bıktım artık. Zaten annem de değişti. Tevfik Bey ise sabah akşam ısrar ediyor. Onlar bugün Bursa'ya gittiler. Bir hafta kalacaklar. Biz de bu işi bitiririz. İhsan'ın tanıdıkları bize bunu çarçabuk yaparlar. Bu Tevfik Bey'in fikriydi. Tevfik Bey, İhsan size bu işi çarçabuk bitirir diyordu. Hakikatte genç kadın son günlerde garip bir korkuya düşmüştü. Kendisini o kadar erken birden içinde gördükçe hayatını hiç idare edemiyor sanıyordu. Bir çalışma, bir gaye için erkek arkadaşlığını kabul edebilirdi. Fakat sadece başıboş eğlenmek için. Bu akşam da Sabihler'de toplantı var. Sabih, fayans işinde kendisine yardım eden mühim bir adamı ziyafet verecekmiş. Beni de zorladılar. Hem bu sefer Sabih'in kendisi. Ben de gitmemek için 6'da buraya geldim. Mümtaz daha ne gibi güçlükler çıkacağını bilmiyordu. Fakat bir hafta beraberdi. Saat 6'da geldim, beraber bir yerde yahut evde baş başa yemek yeriz diye. Sen yoktun, ben de çağır açar bekledim. Sonra elbiseleri gördüm, benim için olduğunu anladım, giyindim, işte böyle. Eliyle çocukça bir işaret yaptı. Peki ya yemek? Sümbül Hanım tabii ikram etti ama ben seni bekledim. Sen neredeydin? Mümtaz geceyi hislerinin ve düşüncelerinin üstünde durmamak şartıyla kısaca anlattı. Nurhan hep başını sallayarak dinliyordu. Sonunda ''Bunlar manasız şeyler fakat senin de hakkın var.'' Mümtaz ''Ya sabihlere girseydim?'' diye üzülüyordu. ''Evleneceğimize göre onun da ehemmiyeti yok. Yalnız ben sana mühim bir şey söyleyeyim. Ben evin anahtarını kaybettim ya. Suat'ın bulmuş olmasından korkuyorum. Suat bu evi biliyor. Hep etrafında dolaşıyor.'' ''Madem ki evleneceğiz.'' Evet, dayım ısrar ediyor. Hatta annem de. Bilir misin, ben de korktum artık. Nurhan açık turuncu cepken, mor kadife yelek, yine turuncu şalvar içinde o kadar sırma ve işleme arasında bir mücevher gibiydi. Kendisi de elbisesine pek bayılmıştı. İkide bir aynaya bakıyordu. Peki saçlarını bu hale nasıl koydun? Evde ayna tarak yok değil ya, Sümbül Hanım da bana yardım etti. Sümbül Hanım'ın çürük dişlerinin arasında çok tatlı bir tebessüm vardı. Suat'ın çılgınlıklarından, Yaşar'ın ihtibaslarından çok başka bir dünyadaydı. Fakat Nurhan, biliyor musun, seni görenler bir eski zaman masalını yaşıyor sanacaklar. Nuren annesinden ninesinden gezdiği memleketlerden öğrendiği türküleri söylemek istiyordu. Mümtaz hakikaten ömrünün değişik bir tarafını yaşadığını sanıyordu. Sana şimdi nasıl bir at takalım Nuren? Benim adım bana yeter. Sonra ilave etti. Ninelerimizin hayatı hiç de kötü değilmiş. Bir kere gayet iyi süsleniyorlarmış. Baksana şu elbiselere. Ve Nuren bir türlü önünden ayrılamadığı aynada kendi hayalini seyretti. Tam Pisanello yahut bizim minyatürler. Yenisi kaça çıkar acaba? Mümtaz birkaç yüz liradan aşağı çıkmayacağını söylüyordu. Fakat yenisini yapmak zannetmem ki kabil olsun. Bunları işleyen tezgahlar... Sonra hatırladı. Bir cenüplü mektep arkadaşı şiirlerinin kurtuluş bayramı için bir abayı 50 altına yaptırmıştı. Müthiş. Fakat Nuren geçmiş zaman rüyasını bırakmıyordu. Sonra yaşayışları çok rahat, o kadar emniyet altındalar ki. Mümtaz genç kadının yüzüne üzüntüyle baktı ve doğru dedi. Verdiğimiz bütün hürriyete rağmen kadın kafasıyla çok oynuyoruz. Hatta kadın değil, genç kız kafasıyla. Her gün hayatta bir yıl mağdur atıyoruz. Nuren başını salladı. Ne yaparsın? Şimdi insanlar rahat değil. Kendi hayatını yaşamasını istiyorlar. Fakat bu gece böyle ciddi meselelerle meşgul olacak gecelerden değildi. Zaten Sümbül Hanım onları yemeğe çağırıyordu. Yemekten sonra Nuren üstündeki elbiselerin malı olan halk türküleri söyledi. İkisi de Kozanoğlu'nu çok seviyorlardı. Fakat Nuren asıl Kütahya türkülerini bilmediğini üzülüyordu. Ertesi sabah erkenden İhsan'ı görmeye gittiler. İhsan sırtında Robe de Chambre'ı yazı odasındaki iki arkadaşıyla konuşuyordu. Mümtaz onu bir kenara çekti ve vaziyeti anlattı. Olur dedi. Bir hafta içinde olur. Fatih Kaymakam'ın bu işi bana yapar. Birazdan söylerim. Sen hemen nüfus kağıtlarını bana ver yahut yolla. Öğleden sonra artık. İhsan ikisine de bakarak güldü. Hiçbir şey beni bu kadar sevindiremez. Buna rağmen çehresi ısıktı. Sonra Mümtaz'la beraber arkadaşlarının yanına döndü. Nuren Sabiha'yı yıkan Macide'nin yanına gitti. Sabiha'nın yıkanışı bir 18. asır kralının yıkanışı kadar merasimliydi. Bu küçük çocuk suyu, sabun köpüğünü, teknede ördek çırpınışlarını delice seviyordu. Fakat bütün bu sevdiği şeylerin tadını çıkarması lazımdı. Her şey müsaadesi altına alınarak yapılacak. Anne dondum diyecek. Nefesim kesildi, beni haşladınız ayol diye bağıracak, nazlanacaktı. Mümtaz alt kattan gelen kahkahaları oturduğu yerden işitiyordu. Belki insanoğlunda tek kalan hayvani insiyak, küçük kızların adeta hoşa gitmek için yaşıyor gibi görünmeleridir. İhsan biraz evvel kestiği sözüne devam etti. Fikre fazla kıymet vermiyor muyuz? Emin olun fazla kıymet veriyoruz. O kadar çok değişir ki. Tıpkı hava ile ilk tesadüfte hususiyetlerini kaybeden, eskisinden büsbütün başka şeyler olan maddelere benzer. Çünkü hayat kendi şeklini veya şekilsizliğini, o devamlı oluş halini fikrin hatırı için bırakmaz. Onun içindir ki hiçbir yerde iktidar, velev ki kendi getirmiş olsun, fikrin peşinden gitmez. Fikir bazen iktidarı hazırlar, fakat hükümran olmaz. Asıl hükümran olan, saltanatı süren hadiseler veya onların yanı başında devrini salmadıkça kudreti azalmayan realitelerdir. Onun içindir ki kim olursa olsun aksiyonda büyük adam yalnız bir andır. Yahut muayyen bir devredir. Her ömrün bir altın saati vardır. İşte büyük adam o altın saattir. İktidar fikre ne yapsın ki? O hadiseler karşısında elini kolunu bağlamaktan başka bir şey yaramaz. Meğer ki çok cesur ve münhasıran bir noktada kendisini teksif etmiş olsun ve gündelik hadiselerin dışına çıkabilsin. Küçük küçük gelen dalgaları yenmekten vazgeçsin. Asıl meseleyi görsün. Fakat hayat, yani etraf buna razı olur mu? Hangi ana kadar mukavemet edebilir? Ben dram muharriri olsaydım, Rienzi'yi tekrar yazardım. Bu halktan çıkan ve halk tarafından yıkılan kahramanı, yahut ona benzer birini. İhsan'ın eski mektep arkadaşı 55'lik durgun, çok tecrübe geçirmiş bir mülkiye memuruydu. Şimdi 3 senedir mebus bulunuyordu. Bütün fecaat insanın insanla karşılaşa karşılaşa en sonunda kendisini tanımayacak hale gelmesi. Fikirler de öyledir. Hayatla karşılaşa karşılaşa tanınmaz hale gelir, Düşünce cesurdur ve kendisine karşı koyabilecek başka bir kuvvet bulunmamak felaketine maruzdur. Bir düşünce yine tahdit eder, hiç fakat icra mevkiine koy, bakın ne hale gelir. Her an değişir ve bir evvelki halini tutmaz. Büyük ihtilallerin tarihi budur. Dünyada Fransa ihtilali kadar büyük ve güzel epope azdır. 20-30 sene içinde beşeriyet 2000 yıl kendisini idare edecek düsturların hepsini bulmuştur. Fakat başladığı zaman neticenin sadece bir burjuvazi hakimiyetiyle biteceğini kim bilirdi? Hiçbir şey, hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmez. İhtiyar içimizdedir. Dışarıda sadece aletler ve vasıtalar vardır. Bununla beraber fikir için o kadar hareket oluyor. İsyanlar, ihtilaller, zulümler, katliamlar. İhsan, Röpteşambra'nın eteklerini topladı. Konuşmayı hakikaten sevenlerdendi. Mümtaz'a, kusura bakma der gibi bir bakıştan sonra devam etti. Evet oluyor, fakat hedef daima değişiyor. Daima ok mahrumiyetinden çıkıyor. Zamanımıza gelince o büsbütün korkunç. Her kıymet pazarda, her şey alt üst. Bir tarafta 19. asrın en korkunç, en yıkıcı ihtirası olan ihtilal mühendisleri var. İspanya'da veya Meksika'da oturup dünyanın herhangi bir köşesinde bir şehrin eldeki planlarına göre elektrik tertibatını uzaktan hazırlayan herhangi bir teknik çalışma gibi ihtilal hazırlayanlar, hayatın azmağı, kangren olmağı müsait yerlerini keşfedip üzerine basanlar, onu azdıranlar var. Orta yaşlı mebus sözünü kesti. İhsan Bey diyordu, siz ki o kadar yeni görünüyorsunuz. Bana öyle geliyor ki devrinizi sevmiyorsunuz. Hayır, sevmiyorum. Yahut kelimeyi bulamadım. Devrime hayran değilim. Fakat yeni miyim hakikaten? Yeni olabilmekliğim için yaşadığım saatin adamı olmam lazım. Bense daha başka şeylerin iştiyakındayım. Yeni olmak için devrimle beraber her an değişmeyi kabul etmeliyim. Bense bir yerde, bir düşüncede istikrarı sevenlerdenim. Fakat her ihtilal böyle değil ki. Mesela bizimki. Bizimki de başka türlü. Tabii şekilde ihtilal. Halkın veya hayatın devleti geride bırakmasıyla olur. Bizde ise hayat ve halk, yani asıl kütle devlete yetişmek mecburiyetinde. Hatta çok defa münevver ve devlet adamı bile. Düşüncenin evvelden hazırlanmış yolunda yürümek. En aşağı 1839'dan beri bu böyle. Onun için hayatımız o kadar yorucu oluyor. Kaldı ki üzerimizde asırlardan gelen büyük bir terbiye de var. Her şeyi bozan, bizi adeta mahkum eden bir ihtiyat. Çabuk vazgeçiyoruz. Müslüman şarkın en büyük hususiyeti budur. Şark vazgeçer. Sade güçlüğün karşısında değil, zamanın, tabii zamanın karşısında vazgeçer. Fakat nelerden konuşuyoruz? Başını salladı. Zavallı adam. Mümtaz birdenbire insanın halindeki değişikliği fark etti. Ne oldu? Kim? Eski bir arkadaş. Hani şu rüştiye arkadaşım Hüseyin Bey. Dün akşam ölmüş. Cenaze bugün kalkıyor. Mümtaz'ın önünde sanki bir kuyu açılmıştı. Kendi sevinci, İhsan'ın fikirleri, Sabiha'nın aşağıdan doğru gelen hava fişeği gibi renkli taze kahkahaları ve birkaç adım ötede gömülmeye hazırlanan bir cenaze. Bir gece evvelinden başlayan yağmur şimdi kara çevirmişti. Nuran karlı havada Boğaz'ı çok severdi. Yaz boyunca Emirgan'da beraber geçirecekleri kışların hülyasını kurmuş, hatta bununla da kalmamış, Mümtaz'a bir gün Bedesten'de rast geldiği iki Çin'in sobayı birden aldırtmıştı. Bir defasında da ne olur ne olmaz, bu da bulunsun diye bir gaz sobası istemişti. Nüfus kağıtlarını insana gönderdikten ve Tevfik Bey'e mektup yazarak vaziyeti haber verdikten sonra, Mümtaz önümüzde bir hafta olduğuna göre Emirgan'a gidemez miyiz diye sordu. Ama soğuktan da donarız değil mi? Ve genç kadın sobanın başında titredi. Neden donalım? O kadar odunumuz, çalımız var. Yoksa bana aldırdığın sobaları unuttun mu? Hayır, sobadan yana zenginiz ama kim yakacak? Mesela o büyük Çin'i sobayı. Bedestan'dan aldığımızı söylüyorum. Dünyada ben beceremem. Bir eski paşa konağından gelen bu sobayı çalışma odasına kurmuşlardı. Mümtaz düşünüyordu. Daha evlenmeden sadece karar verir vermez evvela değişiklik aramaya başladık. Sümbül Hanım var ya, Sümbül Hanım bu gece insanlarda kalacak. Mektup bırakırız, yarın gelir. Emirgan diye çıldırıyor. Peki bu gece? Ben yakarım. Haydi gidelim. O da Boğaz'ı çok istiyordu. Suat'ın evi öğrenmesi hiç onun hoşuna gitmemişti. Nuran yarı alay ısrar ediyordu. Hep yakarsın değil mi Mümtaz? Benim yapamadığım işleri sen görürsün değil mi? Daha evlenmedik. Ehli iş bölümü yapıyoruz. Nuran gayet ciddi cevap verdi. Rahatımız için, müstakbel rahatımız için. Mümtaz araya laf girmesini istemiyordu. Bir türlü bu apartmana alışamamıştı. Bu eşya arasında o kadar ıstırap çekmişti ki. Haydi gidelim. Şuradan hazır bir şeyler alırız. Yarın Sümbül Hanım gelince her şeyi düzeltir. Sen sobayı yak. Yemek kolay. Ondan zevk alıyorum. Aile mirasıdır. İskeleye indikten zaman vakit akşama yaklaşmıştı. Birkaç saatin içinde kar epeyce tutmuştu. Deniz pusluydu. Nuran, Emin Bey'in bulunduğu geceden sonra evi görmemişti. Çocuk gibi seviniyordu. Kim bilir bahçe ne haldedir? Eve ilk geldiği gün Mümtaz ona bir kısmı henüz çiçekli meyve ağaçlarını cariyeleriniz diye takdim etmişti. Ondan sonra bu şaka devam etmiş, Mümtaz'la beraber bütün ağaçlara eski cariye adları takmışlardı. Şimdi onları bu adlarla hatırlayarak merak ediyordum. Mümtaz kışın o kadar kendisini üzen hadiselerin arasında Nuran'ın bunları unutmamış olmasına taaccüp ediyor, işin fenası Nuran'dan bu hayretini gizleyemiyordu. Ne garip, beni adeta kendine yabancılaşmış sanıyorsun. Neredeyse adını sormadığım için teşekkür edeceksin, ve yüksek sesle bahçeyi sayıyordu. Acaba Razdil Kalfa ne haldedir? Üşür değil mi şimdi? Zavallıcık. Razdil Kalfa bahçenin biricik elmasıydı. Bu hafta Mümtaz'ın hayatında Mesut diyebileceği son günlerdi. Kışın sıkıntısı içinden yazın güzel günlerine birdenbire çıktılar. Saadet dediğimiz o turfa meyveyi, onun bütün lezzetini, insan hayatını şiir ve sihirle dolduran, bir sanat eserine benzeten şeylerin hepsini genç adam bu hafta içinde tattı. İkisi de bu son aylarda çok sıkılmıştılar. Onun için saadetleri bir nekaat sıtması gibi geliyordu. Sanki çok uzun hastalıklardan sonra yeniden hayata kavuşmuşlar gibi birbirlerine sarılmışlardı. Mümtaz, Nuran'la beraber olmanın verdiği asap sükuneti içinde tekrar Şeyh Galip'le meşgul olmaya başladı. Kitabın planını tamamıyla tanzim etti. Eskiden yazdıklarının hepsini atacak, yeni baştan işe girişecekti. Geldiklerinin üçüncü günü Nuran'a, "Kitabı artık vazif olarak görüyorum," dedi. "Ben de ceketindeki düğmenin boş yerini." "Mahsus mu yapıyorsun Allah aşkına?" "Neden mahsus yapayım? Evlilik hayatıma hazırlanıyorum. İş bölümü yapmadık mı?" Pencereden karşı sırtları örten karın üstüne akşam çok hafif ve dağıstılalı bir pastel kızıllığı atmıştı. Her şey bu tül kadar ince rengin altında bir rüya hafifliğinde yüzüyordu. Fakat hava pusluydu. Yine yağacaktı. Ara sıra vapur düdükleri onları gömüldükleri köşede arayıp buluyor, İçlerini ıssız dalgalar teslim olmuş kıyıların, boş yalıların, rüzgarla kamçılanan iskele meydanlarının, bir koridor gibi muzlim ve hayattan uzak yolların hüznüyle dolduruyordu. Bu İstanbul'un nadir görünen karlı havalarındandı. Sanki bütün mevsimi lodosların yalancı yazına aldanarak tembel tembel geçiren kış, birdenbire bu Şubat sonunda tam şark usulü bir hızla harekete geçmiş ve bütün ihmallerin birkaç gün içinde tamamlanmaya azmetmiş gibi fırtına, sis, kar tipi eline ne geçerse hepsini kullanarak şehri alt üst etmişti. Bir gün evvel tulumbanın borusundaki suya varıncaya kadar her şey donmuştu. Bahçedeki ağaçlar üzerlerinden sarkan büyük buz parçalarıyla akşamın boşluğunda çok başka bir alemden gelmiş ağır, yaşlı hayallere benziyorlardı. Hakikatte de böyleydi. İki gündür Mümtaz yazılmamış bir şiiri, henüz şüphenin zehri değmemiş bir hakikati, hayat arızasıyla kırılmamış bir bütünlüğü andıran manzarayı seyretmeye doyamamıştı. Sanki kendi idraki ve kudreti üzerine kapanmış, bakir bir kainattaydı. Bir elmas parçasının ortasında yaşar gibi bembeyaz bir dünyada yaşıyordular. Bu kadar sessizlik pek az tesadüf edilir şeydi. Her şey, bütün yaz, kendi hayatları, tanıdıkları, düşünceleri hepsi bu sessizliğin altındaydı. Fil hakika onun bembeyaz sayfası üzerine her hatıra yazılabilir, her hareket tasavvur edilebilir, Her tasavvur onun ne beyazlığını ne de bütünlüğünü bozmadan oradan fışkırabilirdi. Zaten yarı vakitlerini yazı hatırlamakla geçiriyorlardı. Yarı ömrü geçmiş günlerinin peşinden geçen Mümtaz, Nura'nın bu işte kendisine benzeyişine şaşıyor, "Yoksa beni mi taklit ediyorsun?" diyordu. Garip şeydir ki eve girdiğinden beri Mümtaz kendi mazilerinden ziyade Suat'ı düşünüyordu. Bu hoyrat adamın o geceki sözleri, duruşu, gülüşü ve acayip bakışı hayalinden bir türlü çıkmıyordu. Ne demek istediydi acaba diye kendisine sormadan duruyordu. Suat'la 8-10 defa saatlerce beraber kalmışlardı fakat Suat bir daha o bahislere dönmemişti. Hakikaten düşündüklerini mi söyledi yoksa? Nurhan'a bunlardan bahsedince o kızıyordu. Başka işin yoksa git aşağıdan serçilere verilecek bir şeyler getir. Mümtaz tembel tembel kapıya doğru yürüdü. Fakat Suat'ın düşüncesi kafasından çıkmadı. Niçin Nurhan'ın bu kadar peşinde? Sevmediğinden eminim. Nedir, ne istiyor? Bu bir talihe benziyordu ve onun için korkuyordu. Mutfak masasının üstünde ekmek işlerini avucunda ufalarken hep bu sualleri soruyordu. Geldiklerinin sabahı uyanır uyanmaz pencerelerin etrafında ince, dantele kadar zarif, munis çıvıltılı bir kaynaşma görmüşlerdi. Nurhan, "Ay, serçeler geldi!" diye bağırmıştı. O dakikadan itibaren serçeleri beslemek vazifesini üzerine almıştı. Yazık ki serçelerin tad alma lezzetleri hakkında hiçbir fikrimiz yoktur. Çünkü Nurhan elinden gelse bu küçük hayvanlar için hususi yemek dahi yapardı. O gün akşama doğru köşkün nüfusu bir kişi daha arttı. Bu karlı ve buzlu hava Emirgan'daki siyah köpeğe tahammülü güç ve sıkıcı gelmiş olacak ki her zaman o kadar istisna gösterdiği Mümtaz'ın davetini bu sefer büyük bir memnuniyetle kabul ederek içeri girdi. Şimdi Nura'nın kanatlı dostlarına iştahlı bakışlar fırlatarak sobanın kenarında temizleniyor, bir pencere dışında her türlü masumiyet içinde kendisiyle adeta alay eden bu nimetleri rahat bir rüyada tatmaya hazırlanıyordu. Mümtaz ekmek ufaklarını pencerenin kenarına koydu. Camı kapattı, sonra Nurhan'a döndü. Tevfik Bey bizimle oturmaya hakikaten razı olur mu? Bunu çok istiyordu. İhtiyar adama hemen hemen Nurhan kadar bağlıydı. Tabiatı bilinmez ki. Ama herhalde şimdi istiyor. Hatta odasını bile seçmiş. Birdenbire sustu. Pencereden dışarıya baktı. Serçeler pencerenin pervazı üstünde birbirlerini ite ite ekmek ufaklarını topluyorlardı. Mümtaz, sen hakikaten evlenebileceğimize inanıyor musun? Mümtaz duvardaki amentü levhasından gözlerini ayırdı. Bir müddet Nurhan'a baktı. Doğrusunu ister misin? Hayır. Niçin? Neden korkuyorsun? Hiçbir şeyden. Yahut sen neden korkuyorsan ben de ondan korkuyorum. Emirgan'a geldikleri günden beri bu korku içlerindeydi. Nurhan yerinden kalktı, onun yanına geldi. Artık İstanbul'a dönelim. Hem yarın, olmaz mı? İnelim. Geldiklerinin 5. günüydü. O sabah Mümtaz telefonda İhsan'la konuşmuş, her şeyin yolunda olduğunu, pazartesi günü saat 4'te Fatih nikah dairesine bulunmalarını söylemişti. Eve dahi uğramadan nikah dairesine. Bu iş böyle olur. Emirgan'dan inip evvela bize ve oradan nikah dairesine. Mümtaz sonradan bu nasihatı dinlemediğinden çok pişman oldu. Ertesi günü İstanbul'a döndüler. Sümbül Hanım evi düzelttikten sonra akşama doğru gelecekti. Bir gün evvelki temiz ve yarım mutlak çehreli kış manzarası, sağanakla düşen bir yağmurun altında parça parça eriyor, hava gece lodosa çevirmişti. Vapur adeta çalkana çalkana yürüyordu. Her taraf kül rengi bir perdenin altındaydı. Gariptir ki bu kül rengi perde onlarda Hafsa'nın o garip oyunuyla geçen yazı daha çok hatırlıyordu. Ara sıra manzara açılıyor gibi oluyor, bir kuru, bir cami, eski bir yalı üzerlerine doğru geliyor, bir siyah gemi teknesi, ben de hayatınızın çerçevesi içindeyim der gibi yollarını kesiyordu. Sonra her şey aynı bulanık rengi alıyor, sert sağanak rast geldiği her şeyi sanki birleştiriyordu. Beylerbeyi'nin önünde Nurhan birdenbire Mümtaz'ın elini tuttu. Ben korkuyorum, dedi. Ama neden? Anlamıyorum. Daha bir saat evvel Bursa ile konuştuk. Hepsi iyiler, her şey yolunda. Hayır, onları düşünmüyorum. Başka şeyden korkuyorum. Bu gece rüyada Suat'ı gördüm. Mümtaz şaşkın şaşkın ona baktı. O da Suat'ı rüyasında görmüştü. Hem çok sıkıntılı bir rüyaydı. Babasının billur lambasını elinden almış, Sonra o çocukluğundaki köylü kızıyla bir kayığa binmişlerdi. Mümtaz rıhtımdan fakat neresi olduğunu bilmiyordu. Hava attılar, hava atacaklar diye heyecanlar içinde çırpınırken uyanmıştı. Pek az rüya bu kadar korkunç şekilde vazıh olabilirdi. Katran renginde mavunamsı kayığı, Suat'ın uzun kemikli yüzünü, kızın çehresini, lambanın deniz çalkatısında alabildiğine kararan ışığını hala bile bu vapur kanepesinde olduğu gibi görüyordu.